Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Bugünkü konumuz ilginç hocam. Tarihimizi çok ilgilendiren bir konu, Batıniliği konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Güray hocamızla. Ama hocam hep yaptığımız gibi geçmeden konumuza, sohbetimize başlamadan önce hem yorumları hem soruları hem de kitap armağanımız için telefon numaralarımızı anımsatayım ben dinleyicilerimize. Artık biliyor dinleyicilerimiz, bizi ilk arayan dinleyicimize gönderiyoruz kitap armağanımızı. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam, Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan bu hafta hangi kitap?
Bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından Ahilik Araştırmaları ismiyle 1913-1932 yılları arasında Türkiye'de yapılmış olan ahilikle ilgili çalışmaların bir arada toplandığı bir kurumumuz yayını. Çok güzel bir baskı, el kitabı. Kurumumuz uzmanlarından bir uzman memurumuz, arkadaşımız, gerçekten iyi bir araştırmacı aynı zamanda, Yusuf Turan Bey'in hazırlamış olduğu kitabı hediye ediyoruz. Talihli dinleyicimize hayırlı olsun diyorum. Türkiye tarihinin sosyal tarafında, eğitim tarafında, yaygın eğitim kolunda ahilik çok önemli bir müessesedir. Ve Selçuklu tarihinin de o dönemin en meşhur büyük bir sosyal kuruluşudur. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyada yayılmış bir müessese, sivil toplum müessesesi olarak
hocam,
biliyoruz.
Türk tarihinin izinde program dizimizde siz ahilik konusunda konuştunuz ama Bacıyan-ı Rum konusunu da anlattınız. Ahilik görece nispeten biliniyor da Bacıyan-ı Rum gibi önemli kurumlar çok bilinmiyor. Bu konuda da galiba araştırmalar devam ediyor. Tarihçilerimiz çalışıyorlar konuyu.
Evet, ahilik denilince bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bir gençlik eğitim teşkilatı olarak bakılabilir. Şüphesiz ki esnaf teşkilatının bir eğitim sistemi olarak da değerlendirilmekte. Bunun bir de kadınlar kolu var, kadın teşkilatı kolu var. İşte buna tarih kaynakları bir isim koymuşlar kendi çağında. Aşık Paşazade başta olmak üzere daha sonraki tarihçiler de bunu tekrar etmişlerdir. Bu çerçevede ahiliğin kadın kolları, yani kadın eğitim teşkilatı ismiyle bileceğimiz Anadolu'da oluşmuştur. Bu yapının ismine de Bacıyan-ı Rum, yani Anadolu Kadınları Teşkilatı ismi verilmiştir. Buradaki Bacıyan kelimesi kadınlar anlamına gelmekte. Kökü bacı ve çoğul bir kelime. Rum kelimesi de Diyar-ı Rum'un, Anadolu'nun ifade edilmesi. Anadolu İslam tarihi boyunca Selçuklu çağında Diyar-ı Rum olarak adlandırılıyordu. İşte bu çağda Anadolu'da yerli bir müessese olarak Bacıyan-ı Rum'u ahiliğin bir kolu olarak görüyoruz. Hem gazi hem de burada Anadolu'da mücadele eden çeşitli açılardan baktığımızda bir sivil toplum teşkilatı olmakla birlikte aynı zamanda adlı süvari birlikleri de kullanan kadın kuvvetleri de çıkmıştır. Bunu da askeri kol olarak değerlendirebiliriz. Bunlar... tarih kaynaklarımızda buna dair bilgiler de var. Yani Türk tarihinde kadınların da savaşmayı öğrendiklerini gösteren önemli olayları da Bacıyan-ı Rum kapsamında değerlendiriyoruz.
Şimdi değerli dinleyicilerimiz, önemli bir konuya başlayacağız dedim sizlere. Hocamızın az önce duyurduğu gibi Ahilik Araştırmaları adlı kitabı armağan edeceğiz bizi ilk arayan dinleyicimize. Ben bir kez daha hatırlatayım sizlere telefon numaralarımızı, hem sorularınız hem yorumlarınız için 463-34-19, 463-34-21. Ve değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam şimdi Batınil konusu ilginç bir konu. Selçuklu'yu anlattığınız dönemlerde de pek çok Selçuklu Sultanı'nın, devlet adamının bu Batınî Haşhaşî denilen terör örgütü tarafından suikaste uğradığını, öldürüldüğünü, en verimli dönemlerinde devleti yıprattığını ifade buyurdunuz. Batınî'nin ne olduğunu soracağız ama bunun bu örgütün kuruluşuna kadar gelen bir süreç var. Bu süreçte İslam'ın bir dönem sonra Hazreti Peygamber Efendimiz'in ölümünden 30 sene sonra yaklaşık başlayan bir fitne ve ayrışma sonucu olduğunu ifade ediyorsunuz. Dilerseniz hocam bunun kökenine gidelim. Batınî'nin bizzat kendisini elbette konuşacağız ama kökleri ne? Buraya getiren süreç ne?
Evet, Batınîlik diye adlandırdığımız bir akidevi kol ya da İslamiyet adı altında, İslamiyet'in adına çıkmış olan bir hareket olarak değerlendirilecek olursa ne zaman ortaya çıkmıştır? Bu çok erken bir döneme götürmek oldukça güç. Biraz daha 200 yıl geçmiş olduktan sonra böyle bir hareketin ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Yani şöyle özetleyebilirim. Hazreti Peygamber'in dönemindeki sahabelerin vefatından sonra onların çocukları, tabiin dediğimiz bir nesil gelmekte. Yine onların da çocukları, yani tabiinin çocuklarına da tebe-i tabiin diyoruz. Onların öğrencilerine ve çocuklarına. Üç nesil böylece geçmiş oluyor. Üç nesilden sonra gelen topluluklar içerisinde çeşitli akide ve yorum farklılıkları da ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda İslamiyet Akdeniz dünyasında yayılmış. Anadolu kıyılarında, Afrika kıyılarında, Cebel-i Tarık Boğazı'nda, İspanya'da, Orta Asya'da, İran ötesinde ve Hindistan'da artık yayılmış olan bir dindi. 750 yıllarında ya da daha sonraki yıllara baktığımız zaman İslamiyet içerisine farklı kültür, felsefe ve dinlerden çeşitli kültürlerin de girmesiyle birlikte, yani İslamiyet'i kabul eden toplulukların artmasıyla birlikte çeşitli yorum biçimleri de kültür unsurlarıyla beraber veya onların kendi antik dinleri veya eski dinleriyle birlikte girmeye başladığını da görüyoruz. Bir topluluk İslamiyet'e girdiği zaman bütün alışkanlıklarını tamamıyla bırakamıyordu veya bırakmamış durumda giriyordu. Bu da zamanla İslamiyet'le bu kültürlerin, medeniyet ve eski dinlerin farklı inanç biçimlerinin de karışmasına sebep oluyordu. İlk dönemlerde de vardı aslında ama bu azdı. Yani İslamiyet'e giren Mekke'deki veya daha uzak Arabistan bölgesinde, Arap Yarımadası'nın çeşitli yerlerindeki toplulukların farklı din ve inançlarda olmakla birlikte İslamiyet'e girdikleri ve bu dinlerini, eski dinlerini yeni dini inanç ve düşünce biçimiyle ne kadar birleştirdikleri önemli bir sorudur ve bunun cevabını aradığımızda işte batınilik gibi, zahirilik gibi, İslamiyet'in farklı yolları, haricilik, sünnilik, şiilik vesaire gibi bazen siyasi olaylarla birlikte fitneye dönüşen yorumlar, bazen de doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayet veya hadis-i şerifler, Hazreti Peygamber'in peygamberliği ile ilgili konularda farklı yorumlar getiren ekoller ortaya çıkmaya başladı ya da düşünceler ortaya çıkmaya başladı. Bu ikinci yüzyıldan itibaren görülen hareketlere karşı İslam tarihi boyunca da çeşitli mücadeleler sergilendi. İşte bu hareketler içerisinde biz hem dini hem de kültürel unsurları görüyoruz. Yani siyasi kültürel unsurları görüyoruz. Bunlar içerisinde batınilik de anılabilir. Yani batıniliği Kur'an-ı Kerim'in zahiri anlamından çok batini anlamını ileri sürerek onu uygulayıp yaşamaya çalışan ekol olarak değerlendiriyoruz. İlk temsilcilerine baktığımız zaman batıniliğin aslında Orta Doğu'da, bugünkü Suriye bölgesinde, Lübnan'da, yine Basra vilayetinde bu bölgede çıktığını söyleyebiliriz. Mısır'a kadar uzanıyor. Batınilik İslamiyet'teki bazı akidevi unsurların zahirde görüldüğü gibi olmadığını, bunun bir batınının olduğunu ifade ederek çeşitli yorumlarla uygulamaları değiştirme hareketiydi. Yani
hocam akaidin dışına yani
ilmihalde, akaidde pek çok konuda yorumlar yaparak kendilerince yeni kurallar ortaya koyuyorlardı. İşte bu hareket biçimi daha sonraki yıllarda, özellikle 10. yüzyılda yeni isimler aldı. Bu yeni isimler arasında haşişilik, batıniliğin bir kolu olarak görülmektedir. Bir başka örnek verecek olursak, Hazreti Peygamber'in soyundan geldiğine inandıkları kişilerin dışında hiç kimsenin halifelik yapamayacağını iddia ettiler, devlet yönetemeyeceğini iddia ettiler vesaire. Yani siyasi yorumlar da yaptılar aynı zamanda. Dini, akidevi yorumlar yaptılar. İlmi konulardaki, mesela fıkhi meselelerde, namaz, oruç, zekat gibi İslamiyet'in bu ilmihal ve ibadet kısımlarıyla ilgili de çok farklı yorumlar yaptılar. Yani haramlar, helaller konusunda da farklı yorumlar yaptılar. Dolayısıyla batinilik apaçık ifade edilen kelimelerin bunların batini bir anlamı olduğunu da ileri sürerek farklı yorumlar halinde ortaya çıkmış. Aslında görünen bir apaçık hüküm varsa onun değiştirilmiş biçimi kabul edilerek
yani ortaya çıkmış. Yani diyor ki hocam manası yoldu. Burada bu çok açık olduğu halde bir ifade. Bu hayır, bunun anlamı bu değildir. Bunun altında içinde yani karın zarı demek bazı.
Yorum yaparak başka yorum bir yaparak anlam çıkarıyordu orada.
Hocam şimdi biraz daha geriye dönmenizi rica edeceğim sizden eğer mümkün olursa İslam tarihi açısından ki Türkler de Müslüman olduğu için İslam tarihi elbette bizi çok ilgilendiriyor. Bu Cemel vakası ve ardından gelen Sıffin savaşı gibi ayrışmaların kökeninde ne var? Bu olaylar nedir Güray Hocam?
Cemel vakası diye bildiğimiz olay İslam tarihinde ilk defa şehit edilmiş olan halifelerden 3. halife Hazreti Osman'ın kanıyla ilgili, yani Hazreti Osman'ı öldürenlerin, şehit edenlerin cezalandırılmasıyla ilgili bir tartışmanın neticesinde ortaya çıkmıştır. Yine sahabelerden ve ilk Müslümanlardan olan Hazreti Ali ile yine Hazreti Peygamber'in eşi Ayşe, Talha ve Zübeyir gibi İslam tarihinin o ilk Müslüman olan sahabelerinin aralarındaki tartışmaların bir çatışmaya dönüşmesi veya bir karşılaşmaya dönüşmesi şeklinde değerlendirilebilir. Cemel vakası olmadan önce Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir ile Hazreti Ali anlaşmıştı. Savaş olmayacaktı. Ancak Cemel vakası denilen olayın esas müsebbibi olanlar, yani iki tarafın çatışmasını isteyen bir grup vardı. Bu grup Sebeliler ismiyle bildiğimiz, sonradan İslamiyet'e girmiş olan, kültür ve inançları da az önce girişte ifade ettiğim gibi farklı olan bir topluluktu. İslamiyet'e girmiş olmakla birlikte bir takım iç fitneler, çatışmalar çıkmasını isteyen bir topluluktu. Nitekim barış anlaşmasını duyunca, iki tarafın savaşmayacağını anlayınca bir gece baskınıyla oldu bittiye getirerek olayı Talha ve Zübeyir'i şehit ettiler Sebeliler ve ortalığı karıştırarak iki ordunun savaşmasına sebep oldular. Neticede Hazreti Ali burada bir galibiyet elde etti, ancak Hazreti Osman'ın katillerinin hala cezalandırılmaması meselesi tartışılmaya devam ediyordu. Hazreti Ali halife olmuştu. Diğer taraftan bu mesele kuzeydeki valilerden, ordunun da başında bulunan Muaviye tarafından dillendirilmeye başlandı.
Suriye'de değil mi hocam?
Yani Bizans'a karşı İslam ordusunun komutanı durumunda bulunan Dımaşk'taki vali, yine sahabe-i kiramdan, o da Muaviye idi. Muaviye'nin Hazreti Ali'ye Hazreti Osman'ın katillerini bul ve cezalandır şeklinde çeşitli talepler gönderdiğini, bildirdiğini görüyoruz. İşte bu talepler neticesinde iki taraf arasında çeşitli tartışmalar da meydana geldi. Hazreti Ali bu tartışmaların neticesinde kuzeydeki meseleyi de çeşitli yani kendisine biat etmemiş olan toplulukları da itaate almak üzere kuzeye doğru yola çıktı. Sıffın mevkiinde Hazreti Ali'nin ordusuyla Muaviye'nin ordusu karşılaştı. Her iki ordunun arasında uzunca süren bir muharebe gerçekleşti.
Hocam bölgede bugünkü Rakka yakınlarında bir yerdi mi?
Bugünkü evet yani Suriye topraklarında bugünkü olayların olduğu yerlerde Siffin mevkiinde gerçekleşmiş olan aslında Siffin de dağlık ve kuraklık bir vadi bölgesidir Suriye'de. Bir boğazdır, geçittir. Burada gerçekleşen savaşta iki ordu arasında çeşitli manevralar, planlar uygulandı. Yaklaşık 3 aylık bir çatışma dönemi, mücadele dönemi oldu. Neticede hakem olayına havale edildi. Muaviye ordusu tarafında Kur'an-ı Kerim'in sayfaları mızrakların başına, kılıçların ucuna takılmak suretiyle kaldırılınca Hazreti Ali tarafındaki askerler de bu durumda nasıl savaşacaklarını tam bilemediler ve çekimser davranmaya başladılar. Ve iki taraf arasındaki görüşmeler neticesinde iş hakemlere havale edildi. Hakem olayı neticesinde ise Hazreti Ali'yi ve Hazreti Muaviye'yi ikisini birden görevden alması beklenen hakemler Hazreti Ali'yi görevden hal etti. Birisi Musa el-Aşari, Amr ibnül As da Muaviye'yi halife ilan etti. Hakem olayı böyle bir olay şeklinde gerçekleşti. İki hakem tayin edilmişti. Birisi Hazreti Ali'nin hakemiydi, diğeri Muaviye'nin hakemiydi. Muaviye'nin hakemi yine sahabe-i kiramdan birisi Mısır Fatihi Amr ibnül As'tır. O kurnazca davranmış Musa el-Eşari'ye sen önce tabi olduğun halifeyi, halifeyle ilgili kanaatini açıkla demiştir. O da halifeyi azlettiğini ifade edince Amr ibnül As da ben de halifemi ilan ediyorum şeklinde cevap vermiş. Ve böylece hakem olayı farklı bir neticeye dönüşmüştür.
Peki Güray yani, Hocam, İslam tarihçilerinin bu hakem olayına ilişkin farklı görüşleri var, farklı yorumları var. Ben burada Profesör Doktor Güray Kırpık'ın yorumunu merak ediyorum. Bir valiyle, bir halifenin, birer temsilciyle bir hakem heyeti oluşturması ve tartışmaya onlara havale etmesi, halife açısından otoritesinin düşmesi, otoritesinin sarsılması manası taşıdığını ifade eden tarihçilerimiz var. Bir de bu normal bir uygulamadır şeklinde ifade eden tarihçilerimiz var. Ben hocamızın görüşünü merak ediyorum.
Şimdi iki taraf arasındaki çatışmalarda anlaşılan o ki çok sayıda kan dökülecekti. Ya bunlar sahabe ordularıydı. Her iki tarafta da sahabeden kimseler vardı. Ve tabii olarak barışın sağlanması bekleniyordu. Neticede Hazreti Ali ile Muaviye arasında barış da gerçekleşmiştir. Muaviye halifeliğini ilan ederek bölgeden çekilmiştir. Ancak her iki hakemin vermiş olduğu karara razı olmayan kesimler vardır. Hakemin kararına itiraz edenler Hazreti Ali'nin halifelik hakkı olduğunu iddia etmeye devam etmişler. Bunlara Şiiler yani Hazreti Ali taraftarları Şubiye veya Şiiye adı verilmiştir.
Takipçiler manasına değil mi hocam?
Takipçiler anlamında, taraftar anlamındadır. Hazreti Muaviye tarafına da zaman içerisinde Sünniye denilmiştir. Ancak bu yani tarihçilerin koymuş olduğu sonraki adlandırmalardır. Kendisi o dönemde de tabii bir şekilde ortaya çıkmış bazı kavramlar vardı ama esas ortaya çıkan burada fitne unsuru olan kavram hariciliktir. Haricilik ile Muaviye de Hazreti Ali de savaşmak zorunda kalmıştır.
Hocam burada duralım. Bu haricilik hariciye çok önemli. Bunu soracağım size ama Neslihan'dan her zamanki gibi uyarı geldi Güray Hocam. Nefeslenelim diyor. Peki Neslihan. Evet devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin programında Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam bugün Almanya'dan talihli dinleyicimiz. Almanya'dan Şehrivan Erdem ilk ulaştı ve Ahilik Araştırmaları adlı kitabı kazandı.
Hayırlı olsun diyoruz. Şehrivan Erdem dinleyicimize selam söylüyoruz. Uzak diyarlardan bir kitap hediye etmiş olduk tabii kendisine. Hayırlı olsun.
Ve de demiş hocam programları kaçırmadan dinliyorum diye. Sağ olsun.
Evet.
Ben buradan Şehrivan Hanım'a söyleyeyim. Başta söylememiştim. Çok güzel her zaman olduğu gibi Güray Hocam. Türk Tarih Kurumu'nu bu konuda gerçekten kutlamak gerekiyor. Çok güzel ciltli kapak, iyi tasarım bir kitap. Güle güle okuyun Şehrivan Hanım. Bizi dinlemeye devam edin. Güray Hocam şöyle de bir ilginç bir soru var. Yine Almanya'dan bir dinleyicimiz aramış. Geçen sene hayatını kaybeden tarih profesörü Halil İnalçık hakkında tartışmalar var. Acaba hocamız bu konuda ne düşünüyor demiş ama tartışmaların ne olduğunu söylememiş. Sonuçta bilimdir herhalde. Ne diyeceksiniz Güray Hocam?
Tabii tarihçi bilim adam olarak Halil İnalcık Hoca da, rahmetli Halil İnalcık Hoca'nın yayınları da yeniden bilim yapılmak üzere yazılmış kitaplardır. Bilim zaten böyle bir şeydir. Yeni bilimsel gelişmelere vesile olan kişilere de bilim adamı denir. Yoksa bilimin önünü tıkayan kişiye bilim adamı denilmez. Yani o başka bir şey olur. Halil İnalcık Hoca Türk tarihçiliğine, tarihine önemli katkıları olmuş olan bir bilim adamıydı. Yapmış olduğu eserler, görüşler, yorumlar elbette yeni bilimsel görüşler ve tezlere de, çığırlara da yol açacaktır. Bu da onun bilimsel olarak nasıl bir yön gösterdiğini, etki yaptığını gösteriyor. Tartışılacaktır bilim adamlarının yazdıkları. Tartışılmazsa bilim olmaz ve doğrunun bulunması için de bu gereklidir. Belgeli olan tarih bilimine dair farklı yorumlar da olabilir. Zaten tarihçilerin bu tarz konuları vardır. Halil Hoca'nın da kendisinin ortaya koymuş olduğu tezler, görüşler vardır. Bunlar tartışılacaktır. Tartışılmaz şeyler değildir. O takdirde bilim adamı olmaz onun yazdıkları. Halil Hoca da gerçekten önemli bir tarihçidir. Elbette yazmış olduğu şeyler içerisinde bazı görüşlerine, bazı tarihçilerimiz belki bizler de katılamayabiliriz, katılmayabiliriz. Belgelerimiz, delillerimiz farklıdır. Oradaki yorumlarımız ve yaklaşımlarımız farklılıklar gösteriyor olabilir. Bu onun zayıf bir bilim adamı olduğunu göstermediği gibi tam aksine bu sahaya katkı yaptığını, konuyu tartıştırarak belli bir noktaya taşınmasına zemin hazırladığını da gösterir. Bilim adamının buna vesile olması da onun değerini artırır. Evet.
Hocam bir başka dinleyicimiz Ankara'dan Sümmani Karakaşoğlu programımızı severek dinlediğini ifade etmiş. Başarılar dilemiş ekibimize, hepimize. Sağ olsun Sümmani Bey de bizi dinlemeye devam etsin. Şimdi hocam devam edelim biz programımıza. Çok önemli bir yere geldik. Şu ana kadar anlattıklarınızdan şu çıkarsamayı yapmak doğru mu? İslam'daki bu ayrışmalar Asr-ı Saadet'ten sonra aslında siyasi ayrışmalar, akaide ilişkin başlayan tartışmalardan doğan ayrışmalar değil diyebilir miyiz? Ve hocam hariciye dediniz, evet.
Evet, daha çok siyasi hükümler konusunda, siyasi tercihler konusunda bir fitne ortaya çıkmış olduğu anlaşılıyor. Ve bu yönetim konusunda odaklanıldığını görüyoruz. Burada haricilerin her iki tarafı da suçlayarak, Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'yi suçlayarak onları öldürme kararı almaları, hakemleri de suçlamaları, hatta bu konuda onlara suikast planları yapmış olmaları ve neticede Hazreti Ali'yi de şehit etmeleri önemli olaylar arasında yer almıştır. İslam tarihinde ne yazık ki bir suikast şebekesi olarak da kara bir leke olarak da anılmışlardır. Bunu da hemen ifade edebiliriz. Hazreti Muaviye kendisinin suikaste uğramasından plan değişikliği nedeniyle o gün için planlamış olduğu camiye gitmemesi nedeniyle veya bulunduğu mekanda kalması nedeniyle suikastçı hedefine ulaşamamış ve Muaviye'yi şehit edememiştir. Hazreti Ali'yi ise şehit etmiştir. Yani çok planlı, örgütlü bir yapı, terör örgütü gibi hareket etmişlerdir hariciler. Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'nin bunlara karşı mücadeleleri olmuştur. Haricilere karşı savaşlar yapmışlardır. Mesela Hazreti Ali vaktiyle ordusuyla birlikte bu şehit edilmeden önce Köprü Savaşı'nda haricilerden büyük bir kısmını kılıçtan geçirmişti.
Hocam bunlar kim?
Hariciler her iki tarafında dinden çıktığını ilan eden, kendilerinin gerçek Müslüman olduğunu iddia eden İslam kılıfı altında çıkmış olan bir ekoldür, akımdır, siyasi akımdır döneminin. Yani bir fitne, bir fitne
grubu, evet,
grubudur. Dolayısıyla işlerinde farklı coğrafyalardan veya etnik kültürel yapılardan insanlar da olabilir. Haricilik bir temsil anlamında baktığımız zaman bir fitne hareketinin, asilik ve düzen bozma hareketinin adıdır. Gerekçeleri ise hüküm ancak Allah'ındır diyerek yola çıkıp kendilerine göre ayetleri yorumlayıp yani batinilik hareketinde de olduğu gibi ayetlerin ya batini kısmını ele alıyorlardı ya da zahiri kısmını. Yani görünen orta yolu seçmiyorlardı. Neyse odur bir şey. Ortada anlaşılır bir cümle varsa onu anlaşıldığı gibi, herkesin anladığı gibi anlayıp uygulamak gerekir. Onlar başka anlamlar çıkararak yola gidiyorlardı. Bundan dolayı haricilik, yani biz hariçte kaldık, dışarıdayız, iki tarafı da tutmuyoruz anlamında bir yol ya da yol seçmemiş oluyorlardı işin doğrusu. Sapkınlık olarak telakki edilmiştir İslam alimlerince haricilerin seçmiş olduğu bu tarz hareketler. İsyan hareketi ve asilik, dinden çıkma, mülhitlik, mülhit dediğimiz şey dinin dışına kendini atmış olan demektir. Zındıklık vesaire bu gibi adlarla adlandırılmışlardır. Ve haricilik hareketinden sonra da fitne hareketleri devam etmiştir. İslam tarihi boyunca siyasi meseleler, akidevi meselelere de yol açmış. Halife Kureyş'ten olmalıdır, olmamalıdır. Hazreti Peygamber'in soyundan olmalıdır, olmamalıdır tartışması.
Haşimoğulları,
Şiiler, evet, Şiiler ve Sünniler diye iki farklı dini siyasi ekol çıkarmıştır. Birer akidevi mezhep haline de gelmiştir zamanla, bunların içerisinde çeşitli akide unsurları da belirmeye
başlamıştır. Hocam akaide ilişkin yorumlardaki farklılaşma ama siyasi temel, siyasi ayrışmadan sonra.
Evet, yaklaşık olarak bir 100 yıl sonrayı bulmuştur ama artık başladığını söyleyebiliriz. Belli konulardaki yorum farklarının ortaya çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. 700'lü yıllardan itibaren de daha çok görüldüğünü söyleyebiliriz. İşte İslam tarihinde 8. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlayan bu idari tartışmalar, yönetim tartışmaları, aynı zamanda çeşitli sürgün hareketleri, yani Emeviler döneminde gerçekleşmiş olan iç isyanlar neticesinde bölgedeki sürgün hareketleri, Kuzey Afrika'da, Suriye'de, bugünkü Suriye coğrafyasını tabii o zaman için El Cezire diye adlandırıyoruz. Orta Asya'da farklı kültürler, farklı mezhepler ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz 8. yüzyıl itibariyle. 8. yüzyılın sonunda Afrika'da İsmailiye mezhebinin ortaya çıkışı, 9. yüzyılın başı, 8. yüzyılın sonu itibariyle görülür. 9. yüzyılın başlarında görülmeye başlayan bu hareket Mısır'a hakim oluncaya kadar, yani 969 yılında Kahire'yi kurma girişimi, ki o zamanki ismiyle Fustat şehri Amr ibn-i As'ın fethinden sonra kurulmuştu. 941 yılından itibaren Mısır artık Emevilerin öncesinde fethedilmiş, 4 halife döneminde fethedilmiş ama Emeviler zamanında da ayrı bir eyalet haline gelmiş. Kuzey Afrika'nın da fethinde önemli bir üs olarak kullanılmıştı. Amr ibn-i As Fustat'ı bir şehir olarak Memphis'in yerine, eski Babilyon şehrinin yerine inşa etmişti.
Hocam burada az önce açıkladığınız gibi temel kavramları da dinleyicilerimize duyurmak mümkün olabilirse, eğer hariciyeyi söylediğiniz gibi. Şimdi bu İsmailiye nedir?
İsmailiye Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma'dan, onun soyundan geldiğine inandıkları bir imam olarak telakki edilmiş ve İsmailiye ismini almasının sebebi de Hazreti Fatıma'nın torunlarından birisine atfen bu isim konulmuştur. Tabii çeşitli başka ekoller de var İsna Aşeriye, yani 12 imam diye sayılan bir imam silsilesi var. Bu Hazreti Ali ile başlayıp Fatimilerde 9. yüzyıla kadar gelen 12 imam silsilesi vardır. İşte İsmail bu son imamlardan birisidir ve onun soyundan gelenlere atfen İsmailiye, yani İmamiye şeklinde de farklı ekoller vardır. İsmailiye ismini alanlar var, İmamiye ismini alanlar var, İsna Aşeriye ismini alanlar var. İmamlardan birine iman etmeyi ya da akidevi olarak inanmayı mecburi tutan ekol vardır. Farklı ekoller var bunlar içerisinde. Yani imamlardan 12'sine de iman etmek gerekir, 3'üne iman etmek gerekir, 1'ine iman etmek gerekir.
5, 7, böyle,
yani akidevi yorumlar var. Bunlar dini, akidevi, akaidle ilgili mezheplerdir.
Biz hocam akaidle buradan
ilgili mezhep olduğu için siyasi anlamda da yorumları var. Aynı zamanda dikkat ederseniz burada imama iman diye bir şeyden bahsediyor bu mezhepler. Şiilikte bu var.
Hocam şimdi biz buradan zaten bütün inançlara saygılıyız. Kur'an-ı Kerim'in de buyurduğu gibi senin dinin sana, benim dinim bana. İslam tarihi üzerine hocamızla sohbet ediyoruz da bu söyledikleriniz Şii ekol içerisindeki yaklaşımlar değil mi hocam? İsmailiye
ya da Şii ekol içerisinde var. Oysa İslam tarihi içerisinde Hazreti Peygamber kendisi hayattayken yerine imam ya da vekil atamıştır. Kendi soyundan da olmayabilmiştir bu. Baktığımız zaman Hazreti Ömer, Hazreti Osman, bütün bunların uygulamada, onun zamanındaki uygulamalarında çeşitli sahabeler hem dini hem idari görevlerde yer alabilmişlerdir. Burada üstünlük takvadadır ilkesince hareket edilmiştir. Yani şahısların buradaki yani soy şecerelerinden dolayı imanla alakadar yorumlar yapılması değişik bir durum. Tabii ki bir insanın ailesinden kaynaklanan asaleti, temizliği önemlidir. Ancak onun yapmış olduğu, icra ettiği amel de, iş de önemlidir. Bu bakımdan bakıldığında çeşitli tartışmaların İslam fıkhı ya da hukuku içerisinde, İslamiyet'teki uygulamalar içerisinde siyasi boyutlarının, sonuçlarının da olduğunu söyleyebiliriz. Bu hala devam eden, bir yönüyle hala devam etmekte olan tartışmalar olarak değerlendirilebilir. Mesela günümüzde de Şiilerin önemli bir kısmı imamı masum kabul etmektedirler. Oysa İslam dini inancında temelinde peygamberler dahil yani zelle adı verilen hatalar yapılabilir. Peygamberler bile yapabilirler ve diğer insanlar kaldı ki zaten yapmaktadırlar, yapmışlardır ve onların masum olduğuna inanmak gibi bir şey olamaz.
Hocam bu hafta batıniliğe geçemedik. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Çünkü temellerini atmak lazımdı. Hangi koşullar içerisinde kaynaklandı? Nereden çıktı bu terör örgütü? Anlamamız için geriye gitmemiz gerekiyordu. 30 saniyemiz var. Toplamak gerekirse hocam bir siyasi ayrışmalar, siyasi kavgalar başlıyor. Bunlar Şiilik ve Sünnilik şeklinde iki ana kol oluşturuyor. Ve bunların arasında daha sonra akidevi ayrışmalar başlıyor. Ve batıniliğe giden yolda önümüzdeki hafta söyleyeceksiniz. Çünkü Mısır'a kaydığını için az önce giriş yaptınız.
Evet.
Deyip toparlayabilir miyiz?
Tabii burada bir şey daha ifade edelim. Bunların ne kadarı Hazreti Peygamber'le alakalı, ne kadarı onun soyundan geliyor? Gerçekten muğlak ve kapalı konular. Ondan dolayı bu konuların uydurma olduğu veya tarihi delillerinin, belgelerinin zayıflığı, güçlülüğü ile ilgili konuların çok daha ciddi programlar aracılığıyla tartışılmasında yarar var.
Haftaya devam edelim Güray Hocam, bitirmişiz süremizi. Evet. Neslihan'dan uyarıyı almadık bu sefer. Kendiliğimizden bitiriyoruz Neslihan. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, az önce duyurduğum gibi sizlere önümüzdeki hafta bu terör örgütü, Haşhaşi ya da Batini denilen örgütü hocamızdan dinlemeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalınız.
Türk tarihinin izinde.